5. kaset 2. yüz. İtalyanlar 1866'da Avusturya'nın Prusya'ya yenilgisinden sonra Venedik'i ellerine geçirdiler. Yine Prusya'ya 1871'de yenilen Fransa'nın çekilmesiyle de Roma İtalya'ya kaldı. Böylece 1815 yılında kurulan ve titizlikle sürdürülmesine çalışılan Avrupa güç dengesi bozulmuş oldu. Ama bu güç dengesini asıl alt üst eden Prusya'dır. 3. Almanya Birliği'nin kuruluşu. Prusya, Alman Ulusal Birliği'ni kurmak için bir değil, üç devletle, Danimarka, Avusturya ve Fransa ile savaşmak zorundaydı. Asıl Avusturya'nın siyasal üstünlüğüne meydan okuması gerekiyordu. Bu meydan okumanın temelinde Danimarka'ya bağlı iki Alman dükalığı olan Schleswig ile Holstein yatmaktaydı. 1864 yılında Avusturya ile Prusya Cermen Konfederasyonu adına Danimarka'ya savaş açtılar ve Avusturya özellikle Holstein'da ayrı bir politika izlemeye ve Prusya'yı haklarından yoksun bırakmaya kalkınca Prusya Başkanı Otto von Bismarck akıllı bir diplomasi sonucu Fransa ve Rusya'nın yansızlığını sağlayıp Avusturya'ya savaş açtı. 1866'da Sadova'da bu devleti büyük bir bozguna uğratarak Almanya'dan attı ve 1867'de Prusya'nın denetiminde Kuzey Cermen Konfederasyonu'nu kurdu. Bismarck, Sadova zaferinden sonra hiçbir direnci kalmamış bulunan Avusturya'nın başkenti Viyana'ya girebilir ve çok ağır bir barış antlaşmasını zorla kabul ettirebilirdi. Büyük bir ileri görüşlülük ve ılımlılık ile bunu yapmadı ve Avusturya'nın gururunu kırıp kalıcı düşmanlığını üzerine çekmedi. Çünkü Bismarck, Almanya'nın Avrupa'nın ortasında hınç duyguları arasında güçlü bir biçimde kurulamayacağını ve birliğini korumak için ileride müttefiklere ihtiyacı olacağını hesaplamıştı. Özellikle Fransa'ya karşı yanına alabileceği doğal müttefik, çoğunluğunu aynı ırktan insanların oluşturduğu ve aynı dilin konuşulduğu Avusturya idi. Bismarck, Fransa'nın Katolik Alman devletleri üzerindeki denetimini kırmak için 1870 yılında Fransa'ya savaş açtı. Yine akıllı diplomasisi ile bu kez Avusturya ve Rusya'nın yalnızlığını sağlamıştı. Ünlü Sedan Savaşı'nda İmparator 3. Napolyon'a ağır bir yenilgiye uğrattı. 1871 tarihli Frankfurt Barışı ile Alsace-Lorraine endüstri bölgesini ilhak etti. Bundan sonra Main akarsuyunun güneyindeki Katolik Alman devletleri Prusya'ya katıldılar ve böylece Alman Ulusal Birliği kurulmuş oldu. Prusya Kralı Alman İmparatoru Bismarck ise Alman Şansölyesi ünvanını aldılar. Fransa'da ise 3. Napolyon'un imparatorluğu yıkılarak yerine 3. Cumhuriyet kuruldu. Alman Ulusal Birliği'nin kurulmasında bundan önceki bölümlerde incelenen Alman milliyetçiliğinin temel özellikleri, ekonomik ve toplumsal nedenlerin yanında Bismarck'ın usta diplomasisinin de payı olduğunu söylemek gerekir. İleride ele alınacak olan Bismarck ittifaklarında görüleceği gibi bu devlet adamı Avrupa'daki güç dengesini çok iyi anlamış, bazı küçük ödünler verip güçlü devletlerin yalnızlığını sağlayarak en uygun zamanda kiminle savaşacağını çok iyi kestirmiştir. İktidardan düştüğü 1890 yılına kadar kendini tüm Avrupa diplomasisinin kilit adamı, Almanya'yı da en önemli ve güçlü devleti haline getirmiştir. Alman Ulusal Birliği'ni kurarak Viyana Kongresi düzenini yıkmış olmakla birlikte, o kongrenin yenik devletlerin yeniden uluslararası sisteme alınması için onlara ılımlı davranılması, barış ve istikrarın sürdürülmesi ilkelerini sürdürecektir. Bu politika ile tutarlı olmayan Alsace-Lorraine bölgesinin Almanya'ya katılması, iktidarda kaldığı 20 yıl boyunca belki de tek hatasıdır. Çünkü Fransa halkının çoğu Fransızca konuşan bu önemli endüstri bölgesinin yitirilmesinin acısını unutmayacak ve Alsace-Lorraine sorunu 20. yüzyılın ortalarına kadar sürecek olan Fransız-Alman düşmanlığının önemli nedenlerinden biri olacaktır. 4. Alman Ulusal Birliği'nin sonuçları. A. Almanya açısından. Almanya Ulusal Birliği'ni kurduktan sonra ekonomik gelişmesini liberal bir ekonomi anlayışıyla yürütmüş değildir. Ulusal Birliği kurulduktan sonra ulusal ortak bir pazara da sahip olan Almanya'da ülkeyi tam bir demir elle yönetmiş bulunan Bismarck'ın anlayışına göre ekonomik faaliyetin amacı ulusal refahı arttırmaktı. Ulusal güçlerin bunu gerçekleştiremediği alan ve durumlarda merkezi hükümet işin içine girmeliydi. İşin aslına bakılırsa, Alman Ulusal Birliği'nin kurulmaya çalışıldığı dönemde kral ile parlamento arasında bir çatışma başlamıştı. Birinci Dünya Savaşı'na kadar yürürlükte kalacak olan 1851 Anayasası'nın sonucu olarak Prusya Meclisi'ndeki güç dengesi yeni gelişmekte olan büyük burjuvazide değil, ekonomik etkinliği endüstri devrimi ile yok olmaya başlayan orta sınıfın elindeydi. Bu orta sınıf İngiltere'den esinlenen liberal akımın etkisindeydi. Bu yüzden büyük çoğunluğu liberal görüşlü olan meclisin bir de maliyeyi denetleme yetkisi vardı. İngiliz anayasa sisteminin tarihini incelemiş olan liberal meclis önderleri, maliye üzerindeki bu etkinlikleriyle yürütme organını da denetleyebileceklerine inanmaktaydılar. Almanya'da öteden beri etkili bir siyasal güç olan büyük toprak sahiplerinin, Junkerlar ve büyük burjuvazinin desteğini alan Bismarck'ın Alman Ulusal Birliği'ni kurmanın yanında bir başka görevi de vardı. Bu çabalarında liberal orta sınıfı susturmak. Bismarck her iki görevi de başarmış ve Almanya merkezi bir biçimde planlanan ve milliyetçi bir anlayışla yürütülen ekonomik bir kalkınma içine girmiştir. Alman endüstrisi 1871-1914 yılları arasında sürekli bir biçimde ve hızla büyüdü. Bismarck'ın otokratik yönetimi pahasına bu büyüme özellikle demir ve çelik üretiminde dikkati çekecek bir duruma geldi. Öyle ki 1914 yılında yani 1. Dünya Savaşı'na gelindiğinde bu iki temel endüstri maddesinin üretiminde Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyada ikinci sırayı aldı. Bismarck, Alman Ulusal Birliği'ni kurmakla haklı olarak övünebilir. Ancak konuya bir başka açıdan yaklaşılırsa Almanya'yı parçalamış da sayılabilir. Çünkü Bismarck'ın kurduğu yeni Alman Reich'ı içinde halkının çoğu Alman olan Avusturya ve bağımsız devletler olarak kalan ve Alman nüfusunun 1/6 birini oluşturan öteki siyasal birimler yoktu. Yani 1871 düzenlemesiyle Almanya, Prusya ile Avusturya arasında paylaştırılmış oldu. Dolayısıyla Almanya 19. yüzyılın geriye kalan bölümü ve 20. yüzyılın başında da bölünmüşlüğünü Alman ikiliğini tam anlamıyla gideremedi. Bu işi yani bütün Almanların bir tek devlet içinde birleştirilmesini 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Adolf Hitler gerçekleştirmeye çalışacaktır. Ancak kurduğu devlet hemen hemen tüm Almanları bir tek siyasal sınır içine almasına rağmen Bismarck'ınki kadar uzun ömürlü olamayacaktır. B. Uluslararası politika açısından. Alman Ulusal Birliği'nin kurulmasının uluslararası politika açısından en önemli sonucu, daha önce de belirtildiği gibi, Viyana Kongresi ile kurulmuş bulunan Avrupa güç dengesini temelinden bozmuş olmasıdır. Ancak kuruluşu izleyen olayların daha iyi anlaşılabilmesi için bu dengenin nasıl bozulduğunu da görmek gerekir. Her şeyden önce o zamana kadar Avrupa'nın en güçlü devletlerinden olan Fransa ile Avusturya, Prusya'ya yenilgilerinden ve güçlü bir Almanya'nın doğmasından sonra güç ve etkinliklerini büyük ölçüde yitirdiler. Yenilen, toprak yitiren ve doğusunda güçlü bir Almanya kurulan Fransa'nın Avrupa'da genişleme ve en azından prestijini yeniden kazanma umudu kalmadı. Bu durum Fransa'yı deniz aşırı bölgelerde genişlemeye itecek ve böylece 1870'lerden sonra sömürge faaliyeti hızlanacaktır. İkinci olarak Prusya'ya yenilerek Orta Avrupa'da iddiası kalmayan Avusturya, sırtını bu devlete dayadı ve gözlerini doğal yayılma alanı olarak gördüğü Balkanlara çevirdi. Bu tarihten başlayarak 1. Dünya Savaşı'na kadar Balkanlarda Rusya ile sürekli çatışacak ve bu çatışma döneminin siyasi tarihinin ana teması olacaktır. Üçüncü olarak ileride Osmanlı Devleti incelenirken ayrıntılarıyla verilecek olan 1854-1856 Kırım Savaşı'nda kendisine karşı savaşmış bulunan Fransa'nın 1871 yenilgisini ve Avusturya'nın zayıflamasını fırsat bilen Rusya, panslavizmi bayrak yaparak Balkanlarda genişleme yolunu seçecek ve burada Avusturya ile sürekli anlaşmazlığa düşecektir. Böylece Balkanlarda 1. Dünya Savaşı'na kadar sürecek olan büyük devlet çatışması başlayacaktır. C. Emperyalizm. Endüstri devriminin Avrupa açısından en önemli sonucunun Alman ve İtalyan ulusal birliklerinin kurulması olduğunu görmüş bulunuyoruz. Bu devrimin tüm yeryüzü çapında en önemli sonucu ise sömürgeciliğin emperyalizm biçimine dönüşmesidir. Sömürgecilik bir devletin egemenliğini başka topraklar ve halklar üzerinde kurması ya da genişletmesidir. Sömürgeciliğe çok yakın bir sözcük olan emperyalizm ise özellikle Avrupa'nın büyük devletlerinin 19. yüzyılın ikinci yarısında öteki kıtalar üzerinde genişlemelerine verilen addır. Bugünkü tanımlanışı ile Avrupa'da kuvvet politikasının devletler arası sürtüşme ve ekonomik rekabetin deniz aşırı bölgelere yayılmasıdır. Böylece endüstri devriminin ürünü olan yeni ekonomik koşullarla anarşik uluslararası siyasal ilişkilerin bileşimi emperyalizmin gerçek niteliğini açıklayabilir. Avrupa devletlerinin sömürgeler kurmak yoluyla genişlemelerinin 19. yüzyılın bir olgusu olmadığı, 15. yüzyıldan beri Avrupa tarihinin önemli bir özelliği olduğu belirtilmişti. Ancak emperyalizm sözcüğü 19. yüzyılın ikinci yarısında kullanılmaya başlandı ve 1870 sonrası dönemi emperyalizm çağı olarak adlandırıldı. Şimdi sorulacak soru bu dönemin özelliğinin nereden geldiğidir? Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki sömürgecilik her ne kadar uzun bir geçmişe sahipse de Avrupa'nın 19. yüzyılda endüstri devrimi sonucu karşılaştığı ekonomik ve toplumsal sorunlara çözüm getiren yöntem olarak yenidir. Ayrıca özellikle Alman ve İtalyan ulusal birliklerinin kurulmasından sonra sömürgecilik eski yüzyıllara oranla büyük bir hız kazanmıştır. Bu yarışa İngiltere, Fransa ve Hollanda'nın yanında Almanya, İtalya, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya da katılmışlardır. Dolayısıyla emperyalizm sömürgecilikten hem nitelik hem de nicelik bakımından farklıdır. Emperyalizm olgusunun temelinde şu unsurlar yatmaktadır. 1. Ekonomik unsur. Sömürgeciliğin hızlanmasını ve emperyalizmin doğuşunu etkileyen ekonomik unsurlar arasında şunlar sayılabilir. İyi. Avrupa'da biriken sermaye fazlasına yeni yatırım olanak ve alanları. İyi. Makinalaşmanın ürünü olan üretim fazlasına yeni pazarlar yaratma isteği. İyi. Avrupa'da nüfus artışına bir çare yeni yerleşim alanları bulmak zorunluluğu ile. İyi ve üretim sürecinin esası olan ham madde elde etmek isteği. Avrupa pazarlarının doymasıyla üreticiler deniz aşırı bölgelerde açık pazarlar aradılar ve yöneticileri bu yönde baskı altında tuttular. Bu sıralarda Asya ve Afrika bu amaca hizmet edecek durumdaydı. Ayrıca yatırımcı şirketlerin rahat çalışabilmesi için sömürge alanlarının güvenlik altına alınması gerekiyordu. Bunun da en güvenilir yolu sömürgelerin doğrudan doğruya askeri denetim altına alınmasıydı. Böylece ekonomik bakımdan yayılma aynı zamanda siyasal yayılmayı da gerektirdi. Siyasal denetim şu bakımlardan da gerekliydi. İyi, ekonomik yatırımda bulunulacak yerlerde toplumsal sistem ve yönetim biçimi çok ilkeldi ve ticaretin gelişebilmesi için bu durumun biraz olsun düzeltilmesi gerekiyordu. İyi. Yatırımlarda bulunan şirketler öteki devletlerin şirketlerinin rekabetinden kurtulmak istemekteydiler ve bunu da devletin askeri gücü gerçekleştirebilirdi. İyi. Ekonomik bakımdan geri kalmış ülkelerde rahat çalışabilmek, örneğin borçları zamanında alabilmek için o ülke yönetimine baskıda bulunmak gerekliydi. Emperyalizmin yayılmasının ekonomik unsurları arasında yeni gümrük duvarları ve merkantilist doktrini de koymak gerekir. 19. yüzyılın ikinci yarısındaki uluslararası depresyonun etkisiyle 1879'da Almanya ve 1892'de Fransa, ülke ve sömürgelerinde ithalat gümrüğünü yükselttiler. Bunu giderek öteki Avrupa devletleri izledi. Böylece Avrupa devletleri arasında yükselen gümrük duvarları, ticaretin sömürgelerle yapılmasını zorlayarak deniz aşırı yayılmayı hızlandırdı. Ayrıca yeni merkantilist doktrin, endüstri çağında hiçbir devletin uzun süre kendi kendine yeterli kalamayacağını ve bu nedenle her devletin gümrük duvarları ile koruyacağı bir sömürge imparatorluğuna sahip olması gerektiğini öğretiyordu. İngiliz Sömürge Bakanı Joseph Chamberlain, "Gün küçük ulusların günü değildir, gün imparatorluklarındır" derken Avrupa'nın her yönden büyüklüğe tutkusunu yansıtmaktaydı. Ekonomik unsur Alman ve Japon sömürgeciliğinde de etkili olmuştur. 19. yüzyılın sonlarına doğru büyük endüstri devletleri haline gelen Almanya ve Japonya'nın bu durumlarına uygun sömürgeleri bulunmamaktaydı. Öteki sömürgeci devletlerle aralarındaki açığı kapatmak isteyen bu iki devlet hızla sömürge sahibi olmaya başladılar. 2. Demografik unsur. tıp bilimindeki gelişmelerle çocuk ölümlerinin azalması ve ortalama yaşama süresinin uzaması sonucunda artan nüfusu yeni elde edilecek topraklara yerleştirme isteği de sömürgeciliğin 1870'lerden sonra hızlanmasında etkili olmuştur. Bu demografik unsur en çok İngiliz, İtalyan ve Japon sömürgeciliğini etkilemiştir. İleride görüleceği gibi 1911 yılında İtalya'yı Osmanlı Devleti'nin toprağı olan Trablusgarp'ı, Libya, işgale iten en önemli neden artan İtalyan nüfusuna boşalım alanı bulma düşüncesidir. 3. Güvenlik endişesi. Afrika, Hint Okyanusu ve Uzak Doğu limanları, deniz üsleri, uğrak noktaları ve ticaret merkezleri olarak çok değerliydi. 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'daki korku ve güvensizlikler, ağı ve savaş tehdidi, sömürgeci devletler için böyle stratejik avantajları gerekli kılmaktaydı. Bu yüzden özellikle 1. Dünya Savaşı'ndan sonra sık sık duyulacak olan emperyalizmin giderek savaşa vardığı varsayımı, öykünün ancak yarısını anlatır. Savaş tehlikesinin ve bunun doğurduğu güvenlik endişesinin giderek emperyalizme yol açtığı da aynı derecede geçerli bir varsayımdır. Bir devleti emperyalizme iten ekonomik çıkarlarla siyasal ve askeri amaçların bileşimidir. Güvenlik endişesi özellikle İngiliz sömürgeciliği için geçerli bir unsurdur. 1870'leri izleyerek İngiltere için asıl önemli olan yeni sömürgeler elde etmekten çok var olanı daha iyi korumaktı. 1878'de Kıbrıs'a, 1882 yılında da Mısır'a yerleşmesini Hindistan yolunun güvence altına alınması açısından değerlendirmek daha doğru olur. 4. Ulusal itibar ve bütünlük duygusu. İngiliz Sömürge Bakanı Chamberlain'in daha önce değinilen sözlerinden de anlaşılacağı gibi, 1870'lerden sonra sömürge sahibi olmak büyük devlet olmanın gereği olarak kabul edilmişti. Prusya'ya 1871 yenilgisi ve Avrupa'da ikinci sınıf devlet olmanın verdiği eziklik, Fransa ve İtalya'nın sömürge sahibi olma girişimlerinde çok etkili olmuştur. Gerçekten geniş sömürgelere sahip olmayan ülkeye büyük devlet sıfatı verilmiyordu. Ekonomik ve askeri bakımdan ne kadar güçlü olursa olsun, büyüklük tutkusu içindeki Avrupa'da büyük olmanın yolu sömürgelerden geçmekteydi. Almanya tüm ekonomik başarılarına rağmen 1890'lara kadar öteki Avrupa devletlerinin gözünde bir türlü büyük devlet olamamıştı. Ekonomik ve askeri gücüyle orantılı bir siyasal üstünlük kurma mücadelesinin 19. yüzyılın sonlarına kadar başarılı olmadığı söylenebilir. İleride görüleceği gibi Kaiser, 2. Wilhelm büyük ölçüde bu eziklikten kurtulmak için sömürgeciliğe başlamıştır. 5. Berlin Konferansı. 1870'lere gelinceye kadar Avrupa devletlerinin özellikle Afrika kıtasındaki sömürge girişimlerinde sözlü işgal ilkesine uyulmaktaydı. Bu ilkeye göre Afrika'nın belirli bir kıyısına çıkan devlet gözünün alabildiğine kadar toprağı kendi egemenliği altında sayıyordu. Başka bir kıyıya çıkan devletin görüş ufku ile bu devletinki çatıştığında ortaya büyük anlaşmazlıklar ve hatta savaş tehlikesi çıkabiliyordu. Gerek belirli bazı topraklar üzerindeki hak iddialarını çözüme bağlamak ve gerekse sözlü işgal ilkesini değiştirmek üzere 1884-1885 yıllarında Berlin'de uluslararası bir konferans düzenlendi. Bu konferans özellikle Afrika'nın sömürgeleştirilmesini hızlandırmıştır. Sömürgeleştirmede fiili işgal ilkesi benimsendi. Buna göre herhangi bir devletin belirli bir toprak parçasında egemenlik iddia edebilmesi için o toprağı askeri bakımdan denetim altına alması gerekiyordu. Bunun mantıki sonucu olarak Avrupa devletleri Afrika'da mümkün olduğu kadar geniş toprak parçalarını hızlı işgal etme yarışına giriştiler. 6. Sömürge İmparatorlukları. 1870'leri izleyen emperyalizm çağında İngiltere Afrika'da şu toprakları elde edecektir. İngiliz Somalisi, Mısır, Nijerya, Uganda, Kenya, Bechuanaland, Rodezya ve Nyasaland. Fransa ise Tunus, Senegal, Fildişi sahili, Dahomey, Gine, Fransız Kongosu ve Fransız Somalisi'ni sömürge imparatorluğu içine katacaktır. Afrika'nın paylaşılmasında Almanya, Togo, Kamerun, Güneybatı Afrika ve Alman Doğu Afrika'sını, İtalya ise Eritre ve İtalya Somalisi'ni ellerine geçireceklerdir. Çin ve Japonya'nın 19. yüzyılın ortalarında Batı ticaretine açılmalarından sonra Hindi Çin'inin İngiltere ile Fransa arasındaki sömürge çatışmalarına sahne olduğu görülüyor. İngiltere Hindistan'ı eline geçirdikten sonra gerek bu bölgenin güvenliğini sağlamak ve gerekse Çin'e güneyden sızabilmek için bitişik Birmanya ile ilgilenmiş ve bu ülkeyi denetim altına almıştı. Batıdan doğuya doğru ilerleyen İngiltere'nin karşısına doğudan batıya doğru ilerleyen Fransa çıkmış ve böylece iki devlet arasında anlaşmazlık ve küçük çaplı çatışmalar başlamıştı. Anlam'a yerleşmiş bulunan Fransa, batıya doğru topraklarını genişletmeye başlayınca iki devlet Siam'da, bugünkü Tayland, karşı karşıya geldiler. İngiltere ve Fransa arasında 1896 yılında yapılan bir sömürge anlaşması ile Siam 3 bölgeye ayrıldı. Batısı İngiliz, doğusu Fransız etki alanı oldu ve ortaya da iki devletin müdahale etmeyeceği bir tampon bölge kondu. Böylece iki devlet çatışma olasılığını azaltmak istiyorlardı. Sömürge konusu olan Asya ülkelerinin böyle üç ayrı bölüme ayrılıp parçalanması, sömürgeci devletlerin aralarındaki sömürge anlaşmazlıklarını çözmede çok sık başvurdukları bir yöntemdir. İngiltere, Rusya ile İran üzerinde de 1907 yılında hemen hemen aynı nitelikte bir sömürge anlaşması yapacaktır. İngiltere tüm bu düzenlemelerin sonunda Hindistan sömürgesine kuzeyden İran, Afganistan ve Tibet, doğudan da Siam yönlerinden gelecek Fransız ve Rus tehdidine karşı bir güvenlik kordonu kurmuştur. Rusya ise bu dönemde Pasifik'e kadar Asya steplerinde genişlemiştir ve asıl düşüncesi Avrupa Rusyası ile Asya Rusyası'nı birbirine bağlayıp Pasifik Okyanusu'na kadar uzanacak Trans-Sibirya demiryolunu tamamlamaktır. Maliye Bakanı olan ve bu demiryolunu tutkulu bir biçimde bitirmeye çalışan Vite'ye göre avantajları şu olacaktır. Sibirya ve dolayısıyla Çin'e giden yol açılacak, Rus tekstil malları Çin'e akacak. Bu ülkenin kuzeyi Rusya'nın siyasal denetimi altına alınacak ve böylece Rusya yalnız Doğu Avrupa'da değil, aynı zamanda Pasifik'te de başat güç olacaktı. Tüm bu gelişmeler sonucunda sömürge yarışı hızla gelişti ve olumlu ve olumsuz yönleriyle Avrupa uygarlığı tüm yeryüzünü kapladı. Dünyanın topraklarının 1/5 ile nüfusunun 1/10 doğrudan Avrupa devletlerinin sınırları içine girdi. 1900'e gelindiğinde Afrika kıtasının 9/10 Avrupa'nın denetimindeydi ve kıtada 1-2 tane bağımsız devlet kalmıştı. Bu dünya tarihini temelinden değiştirecek görünmemiş bir olguydu. 18. ve 19. yüzyılların Avrupa devrimlerinin gerçekte dünya devrimleri olduğu ancak emperyalizmle açıkça ortaya çıktı. Hangi alanda olursa olsun bu fırtınanın itici gücü denetlenemez ve sınırlandırılamazdı. 7. Emperyalizmin sömürü ilişkisi. 19. yüzyıl emperyalizmi sömürgecilerle sömürgeler arasında 1. Dünya Savaşı'na kadar hiç değişmeden süren özel bir sömürü ilişkisi kurmuştur. Bu ilişkiyi kısaca siyasal bağımlılık, ırksal eşitsizlik ve ekonomik sömürü olarak özetleyebiliriz. Siyasal bağımlılık, sömürgelerin sömürgeci devletlerin başkentlerinde alınan kararlarla yönetildiklerini, hemen hemen hiçbir konuda sömürge halkının oyuna başvurulmadığını anlatmaktadır. Irksal eşitsizlik açısından durum şuydu. Sömürgeci devletin sömürgelerde yaşayan uyrukları kendilerine ırksal bir üstünlük ve buna bağlı olarak büyük bir etkinlik sağlamıştır. Genellikle yönetici grubun çıkarları doğrultusunda çalışıyorlardı ve toprak ile konutun en iyisine sahiptiler. Ekonomik sömürü açısından da sömürgeler sömürgeci metropolün ham madde kaynağı, işlenmiş madde pazarı ve fazla sermayenin yatırılabileceği emin bir bölgeydi. 19. yüzyılın ürünleri olan siyasal bağımlılık, ırksal üstünlük ve ekonomik sömürünün karşısına 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısında Asya ve Avrupa'da yeni güçler çıkacak ve bu ikisi 20. yüzyıl boyunca sürekli çatışacaklardır. Bu çatışmanın bugün de sürdüğü söylenebilir. Bu konular 20. yüzyılla ilgili açıklamalarda ele alınacaktır. 6. 1. Dünya Savaşı'na nasıl gidildi? A. Yeni süreklilik ve değişiklik güçleri. Bundan önceki bölümlerde Avrupa sahnesinde ortaya çıkan önemli olaylar sürekliliği sağlayan güçlerle değişiklik getiren güçler arasındaki çatışmanın çerçevesi içinde ve birbirleriyle etki tepki ilişkisi açısından ele alınmıştı. Ancak 1870'te başlayıp 1. Dünya Savaşı ile biten dönemi yalnız süreklilik ve değişiklik güçlerinin arasındaki çatışmanın devamı olarak görmek bir bakıma yanıltıcı ve yüzeysel bir açıklama olacaktır. Öte yandan bu dönemin tarihini İngiltere, Fransa ve Belçika gibi batılı parlamenter devletlerle Orta ve Doğu Avrupa'nın otokratik monarşileri arasındaki çatışmanın yalnız diplomatik anlatımı olarak sunmakta aynı ölçüde yüzeysel olur. Bu bakımdan burada Birinci Dünya Savaşı'na nasıl ve neden gidildiği daha analitik bir yaklaşımla açıklanmaya çalışılacaktır. Çok genel bir anlatımla Viyana Kongresi'nden sonra süreklilik güçleri tutucu kurumlar, sınıflar ve düşüncelerdi. 1870 sonrası döneminin süreklilik güçleri ise özgürlük, daha geniş seçmen kitlesi, temsili parlamenter kuruluşlar ve güçlü merkezi otorite yoluyla istikrar arayan liberal kurumlar, sınıflar ve düşüncelerdir. Değişiklik güçlerine gelince 1815'ten sonraki devrimler çoğunlukla anayasal haklar ve toplumsal reformlar isteyen liberal hareketlerdi. 1870'lerden sonra ise eksiksiz demokrasi ve yeni bir ekonomik örgütlenme isteyen sosyalist nitelikli hareketler değişik güçleri arasında ağır basmaya başlayacaklardır. 1815 sonrası uluslararası sistemi 1815 Viyana Kongresi ile kurulan Avrupa uyumuna ya da daha özgül bir anlatımla Metternich sistemi ile korunmaya çalışılan Avusturya'nın kıtadaki başat durumuna dayanıyordu. 1870 sonrasında uluslararası sistem, Büyük Avrupa devletleri arasındaki güç dengesine ya da daha özlü bir anlatımla Almanya'nın kıtasal üstünlüğüne dayanmıştır. 1870 öncesi kuşağındaki değişiklik güçleri, Orta ve Doğu Avrupa'daki milliyetçi hareketlerle birleşmişti. 1870 sonrası kuşağı değişiklik güçleri ise Doğu Avrupa ve Asya'daki milliyetçi hareketlerle birleşmişlerdir. Bundan sonra ele alınacak olan konuların ana temaları bunlar olacaktır. B. Siyaset, ekonomi ve askerlik alanlarında yeni örgütlenme biçimleri. 1. Siyaset alanında gelişmeler. 1870-1914 dönemi Avrupa tarihinin en ilginç ve yaratıcı dönemi sayılabilir. Siyaset alanında genel oy ve temsili hükümet istekleri giderek başarı kazandı. 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'nın hemen hemen her yanında feodal düzenin serflik kurumu ortadan kalktı. Daha önceki dönemlerde hiç görülmeyen yerlerde parlamenter kurumlar kuruldu. Bulunan yerlerde ise daha demokratik duruma getirildi. Avrupa devletleri tarafından bir doğu despotizmi sayılan Osmanlı Devleti'nde bile 1876'da anayasa kabul edildi ve bu anayasaya uygun bir parlamento kuruldu. Rusya'da 1905 yılında gerçekleştirilen bir devrimle ilk kez ulusal bir parlamento açıldı ve cılız da olsa anayasal gelişme başladı. İtalya ve İspanya'da sorunları çözmede başarısız da olsa parlamenter hükümetler kuruldu ve liberal ilkeler göreli bir başarı kazandı. Sendikacılık hukuksal bir duruma getirildi ve böylece işçilerin işverenle pazarlıklarında güçlü bir araca sahip olmalarına çalışıldı. Avrupa hükümetleri kişilerin özgürce dolaşmalarına ve göç etmelerine izin verdiler ve bu durum Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinin etnik yapıları üzerinde etkili olmaya başladı. Rus çarlığı dışarıda tutulacak olursa dinsel hoşgörü Avrupa sahnesinde yayıldı. Ceza yasaları daha uygar bir hale getirildi. Söz ve yazı özgürlükleri önceki yüzyıllarla karşılaştırılamayacak kadar gerçekleşti. Kısaca bazı istisnalara ve sınırlamalara rağmen tüm bu değişim öyküsünün altında önemli bir güç kendini duyurmaya başladı. Demokrasi. Demokrasi Avrupa'nın her yerinde gelişiyor ve hatta 20. yüzyıla yaklaşıldığında Asya kıtasının kapılarını zorluyordu. Demokrasinin en güçlü ve önemli simgesi sınıfına, ödediği vergi ve malına bakılmaksızın tüm yurttaşların oy verme hakkıydı. Ve bu hak 1870'lerden sonra gizli oy açık sayım ilkesiyle geliştirilmeye çalışıldı. 1870 sonrasında radikal düşünürlerin çoğu genel oy ilkesinin uzun bir refah dönemi yaratacağına, feodalizmin ve soyluluk düzeninin ayrıcalıklarının, sefaletin ve cehaletin son kalıntılarının temizleneceğine inanıyorlardı. Tutucular ve ılımlı liberaller ise bu özgürlük ve demokrasi hareketlerinin monarşiyi, kilise ve dini, kamu düzenini ve savundukları tüm değerleri yıkacağından korkmaya başladılar. Bu yüzden genel oy ilkesinin genişletilmesi çabaları, bir yanda abartılmış umutlar, öte yanda aşırı korkular yaratan uzun ve acı mücadelelere yol açtı. Endüstrileşme, nüfus artışı, yükselen yaşam standardı ve kentleşme entelektüel alanda da etkisini gösterdi. 1800'lerin romantizminden 1870 sonrasının gerçekçilik, realizm akımına geçildi. Artık edebiyatçılar, ressamlar ve müzik dünyasının dehaları görmek ve duymak istediklerinden çok, görüp duyduklarını yansıtmaya başladılar. Entelektüel yaşam ve giderek iç ve dış politika en çok sosyal Darwinizmden etkilendi. Charles Darwin, 1809-1882. 1859'da Türlerin Kökeni, 1871'de de İnsanoğlunun Doğuşu adlı kitaplarını yayınlamıştı. Bu temelden evrim kuramı gelişti. İngiliz doğa bilimcisi olan Darwin, evrim kuramıyla hiçbir türün değişmeden aynen kalmadığını, zamanla değişikliğe uğradığını ve her türün ister fil kadar büyük, ister mikroskobik olsun, kendinden önceki türden birbirini izleyen ufak değişikliklerle geliştiğini söylüyordu. Kısaca, yeryüzünde milyonlarca yıldır yaşayan canlıların tarihi, tek ve anlamlı bir evrim süreci içinde bugüne kadar akan birleşik bir tarihti. Ayrıca türlerin bilinçli ve akıllı bir biçimde değil, tamamen rastlantısal olarak değiştiklerini anlatıyordu. Doğada en güçlü olanın, yani değişen çevre koşullarına en iyi biçimde uyan türlerin yaşam mücadelesi vardı ve doğal ayaklanma ile bu süreç sürüp gidiyordu. Bu görüşler Darwin'in hiç ilgilenmediği insan toplumu ve siyaset alanlarında da kullanılmaya başlandı. Darwin kendinden sonra gelenlerce ve çoğu kez taraftarlarınca görüşleri çarpıtılan, abartılan ya da değiştirilen ne ilk kişidir ne de ne yazık ki sonuncusu olacaktır. Nezaretli İsa'nın öğretisinin taraftarlarınca nasıl tanınmaz hale getirildiğini görmüştük. 19. yüzyıl iktisatçısı Karl Marx'ın da görüşleri 20. yüzyılda taraftarlarınca çoğu kez temelinden değiştirilecektir. Ancak bu görüşlerin çarpıtılıp insan toplumuna uygulanmasının etkilerini bugün bile yaşıyoruz. Kilise, Tanrı'nın biricik kulları olan insanların maymunumsu insandan evrildiğini, dinin temel inançlarını zedeleyeceği için kabul etmeyip bu sapık bilim adamının görüşlerine şiddetle karşı çıktı. Onun sözde izleyicileri doğayı ve giderek insan toplumunu bir uyum içinde değil, diş ve tırnaklarından kan akan bir mücadele alanı olarak değerlendirdiler. Önemli olan iyilik ya da kötülük gibi kavramlar değil, güçlü olmaktı ve güçlü olmayanın da yok olmasıydı. Milliyetçiliğin ırkçılık biçimine dönüşmesi ve bazı ırkların ötekilerden doğuştan üstün yaratıldıkları yolundaki inanç, örneğin beyazların en üstün ırk ve bunlar arasında da Nordik, Cermen ve Anglo-Saksonların daha yetenekli oldukları görüşü. Darwin'in çarpıtılmış görüşüyle sağlam temellere oturtuldu. Yalnızca ulusal çıkarın geliştirilmesi ilkesine dayanan genişlemeci dış politika anlamındaki realpolitik, uluslararası ilişkilerin temel kavramı haline geldi. Darwin'in görüşleri olmasa, uluslararası politikada büyük devletlerin büyük sömürge imparatorluklarının egemenlik hakları, küçüklerin ve sömürgelerin uluslararası sistemde sonunda yok olup gidecekleri birer konuk oldukları daha iyi nasıl savunulabilirdi? Darwin dönemin büyüklüğe tutku havası içine kolayca bambaşka bir yere oturtuldu. 2. Ekonomi alanında gelişmeler. Ekonomik örgütlenmedeki gelişmeler de siyaset alanındaki gelişmeler kadar dikkat çekicidir. 1870 sonrası insanı endüstri devriminden bu yana dev adımlarla ilerleyen, bilimsel tekniğin uygun bir biçimde uygulanması ile önemli toplumsal sorunların çözülebileceğine inanıyordu. Ayrıca 19. yüzyılın ikinci yarısında endüstri ve ticaretten zenginleşen, barışçı anlayışlı bir orta sınıf gelişmişti. Bunların ortak düşüncesi şuydu: endüstri makinesi üretimde bulunduğu sürece yalnız iç değil, uluslararası çatışmaya da gerek kalmayacaktır. Bu 19. yüzyılın genel iyimserlik havasına uygun bir kanıydı. Endüstri devriminin getirdiklerine bağlı olarak buhar gücünün makinaya daha seri uygulanması ve giderek gelişen demir yolları, aynı zamanda büyük çaplı ekonomik örgütleri de gerekli kılmıştı. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sermaye birikimi hızlanmış ekonomik güç bir azınlığın eline geçmiştir. Öte yandan demir yolları, telgraf ve telefon, metropoldeki yöneticilerin uzaktaki görevlilere anında yönerge gönderme olanaklarını geliştirerek, hükümetlerin denetim gücünü ve etkinliğini arttırmıştır. 19. yüzyılın genel iyimserlik havası içinde, 1840-1860 arasındaki 20 yıllık sürede serbest ticaret dönemi olmuştur. İngiltere'nin endüstriyel gelişmesi serbest ticaret anlayışının ürünü olduğuna göre bu öteki devletlerce örnek alındı. Serbest ticaret anlayışı genel olarak uygulanırsa uluslararası ilişkilerin gelişmesi sağlanacak, ticaret serbestleşecek, orta sınıf kendi çıkarını soylu dışişleri bakanları ve kavgacı generallerin yerine geçirirse, ülkelerin ekonomik çıkarları uyumlu duruma gelecek ve refah artacaktı. Bunun sonucu olarak önce Fransa gümrük duvarlarını düşürdü. Hemen sonra Prusya'da Ulusal Liberal Parti aynı işi başardı. Piemonte'de Kont Cavour bu yolda çalışmaktaydı. Cılız endüstrisini korumak durumunda olan Rusya bile gümrük duvarlarını düşürdü. Osmanlı Devleti'nde ileride görüleceği gibi zaten 1838 yılından beri neredeyse sıfıra indirilmişti. 1880 sonrasında serbest ticaret umutları bekleneni vermedi. 1875-1896 arasında nedenleri hala tartışmalı olan bir durgunluk dönemine girildi. Demir yolları deniz taşımacılığındaki gelişme ve soğutma teknikleriyle Avrupa pazarları deniz aşırı ülkelerin gıda maddeleriyle dolup taşmaya başlamıştı ve bunlar Avrupa'da üretilenlerden daha ucuzdu. Avrupalı üretici bu durum karşısında iki şey yapabilirdi. İyi, tarım üretimini modernleştirip üretimi arttırmak. Ya da iyi, koruyucu gümrük duvarları koymak. İkincisi tercih edildi. Almanya'da Bismarck bir ikilem içinde kaldı. Endüstri sahipleri mallarını İngiliz rekabetinden korumak için koruyucu gümrük duvarları çekilmesini, ancak gıda maddelerinin ülkeye gümrüksüz ve dolayısıyla ucuz girmesini istiyorlardı. Toprak sahipleri ise tarımda kullanılacak endüstri makinalarının ülkeye ucuz girmesini ama tarım ürünlerinin yüksek gümrük duvarlarıyla korunmasını savunuyorlardı. Bismarck tutucu bir blok kurmak amacıyla her iki grupla da anlaşarak çıkarlarına uygun gümrük duvarları koydu. Bismarck, endüstri sahipleri ve cankırlar arasındaki bu bağlaşma 1914 yılına kadar sürecek, demirle çavdarın ittifakı Almanya'ya demokrasinin gelmesini geciktirecektir. Almanya'da gümrük duvarları yükselince öteki Avrupa devletleri de bu örneği izledi. Sonuç olarak devletler arasında kuşku ve güvensizlik tohumları atıldı. Koruyuculuk kuramsal bir temele oturtuldu ve ekonomik bağımsızlık ve kendi kendine yeterli olma büyük önem kazandı. Emperyalizm hızlandı. 3. Askerlik alanında gelişmeler. 19. yüzyılın başında Napolyon ordularının bile bir bakıma İskender'in ordularından daha hızlı yol almadığı, çok daha çevik olmadığı daha önce belirtilmişti. Ancak 1870'lere gelindiğinde büyük ölçüde endüstri devriminin sonucu olarak bu durum temelinden değişti. Çeliğin bileşiminin geliştirilmesi ve yaygın olarak kullanılmaya başlanması en çok savaş sanatını değiştirdi. Seri biçimde ateş eden makinalı tüfek, çelikten yapıldığı için kolaylıkla bükülebilen dikenli tel, bir iki atışta hemen şişmeyen çelik alaşımından üretilen uzun menzilli toplar, ülkelerin birbirlerine verebilecekleri zararı tahmin edilemeyecek ölçüde arttırdı. Demir yollarının sağladığı hız olanakları ve içten yanmalı motor, birliklerin bir yerden ötekine gidişini hem kolaylaştırdı hem de hızlandırdı. Dolayısıyla ordular son derece çevik, hareketli ve ateş gücü yüksek hale geldi. Telsiz telefonun bulunmasıyla merkezden savaşan birliklere verilecek talimatlar anında gönderilmeye başlandı. Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak bir ordunun belirli bir yeri işgali kolaylaştı ve hızlandı. Dolayısıyla saldırının yani ilk darbenin avantajı artmış oldu. Buna karşı erken seferberlik yaşamsal bir önem kazandı. Askerlik alanındaki bu gelişmeler ileride görüleceği gibi hem 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasında hem kitle savaşı niteliği almasında ve hem de yıkıcılığında son derece etkili olmuştur. Daha önce incelenen gelişmelerle birlikte düşünüldüğünde orduların ele geçirdikleri bu yeni güç devletlerin birbirlerinden duyduğu korkuyu arttıracak, milliyetçiliği körükleyecek ve uluslararası uyum yerine uluslararası anarşiyi geçirecektir. Birinci Dünya Savaşı'nı o zamana kadarki en büyük uluslararası anarşi olarak değerlendirmek yanlış mı olacaktır? Üstelik yeni ve güçlü ekonomik örgütlerin ortaya çıkışı, kaçınılmaz olarak siyaset alanında da etkili olmuştu. Böylece 1870-1914 arasındaki dönemde ekonomi ile siyaset arasındaki bağ güçlenmişti. Sonuçta büyük iş çevreleri ve silah fabrikaları daha çok kar için hükümetleri zorlamaya başlayacak ve bu durumda da uluslararası rekabeti ve silahlanma yarışını hızlandıracaktır. Karşı tarafın silahlanmasından duyulan korku milliyetçi duyguları körükleyecek, bu silahlanmayı arttıracak ve silahlanma yeni korkular doğuracaktır. Böylece silahlanma, korku ve milliyetçilik, korkunç bir sarmal etki tepki ilişkisiyle savaşa varacaktır. C. Dış politikanın tek elde toplanması. Büyük Fransız devriminden bu yana özgürlük ve örgütlenme alanlarında büyük gelişmeler görülmüşse de, uluslararası barış ve güvenlikle ilgili son derece önemli bir alanda hemen hemen hiçbir değişiklik ortaya çıkmamış, hatta çıkmış bile olsa gerileme biçiminde belirmiştir. Dış politikanın planlanıp yürütülmesi. Viyana Kongresi döneminde olduğu gibi büyük devletlerin dış politikaları, güç ve yetkileri kuramsal olarak sınırlı fakat gerçekte despotik tek tek bireylerin elindeydi. Doğu Avrupa'daki 3 imparatorlukta Rus Çarlığı, Osmanlı Devleti ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Parlamentolar kurulmuş olmasına rağmen dış politikalar hala monarklar tarafından denetlenip yürütülüyordu. Parlamenter demokrasinin simgesi durumunda bulunan İngiltere'de bile dış politikada süreklilik geleneği dış ilişkileri parlamentonun denetimi dışına çıkarmıştı. Ve bu konuda doğuya göre bir üstünlük iddiasında bulunacak durumda değildi. Fransa'da hükümetin yetkilileri öteki Avrupa devletlerindekine göre daha sınırlandırılmış ise de dışişlerinin üst kademe memurlarıyla belirli büyük iş çevreleri arasındaki ittifak dış politikada demokratlaşmayı engellemekteydi. Böylece daha önce belirtildiği gibi bir yanda devletlerin bir savaşta birbirlerine verebilecekleri zarar çok artarken öte yanda uluslararası ilişkiler günün ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzak bulunuyordu. Seferberlik büyük devletlerin hazırlıklarında kilit davranış biçimi olmuş, seferberliği en seri gerçekleştirecek devletin savaşta elde edeceği büyük avantaj bu yöndeki örgütlenmeyi hızlandırmıştı. Bu ortamın doğal bir sonucu olarak dış ilişkiler tüm Avrupa ülkelerinde kutsal bir sır biçimine dönüştü. Ulusal çıkar kavramı dış ilişkileri ve savaş hazırlıklarını halkın denetimi ve bilgisi dışına çıkardı. Ç. Avrupa uyumunun sonu ve yeni uluslararası güç dengesi. Tüm bu gelişmelere rağmen gerginlik ve şiddet ortamı içindeki 20. yüzyıl insanı 19. yüzyıla özlemle dolu bir biçimde barış yüzyılı olarak bakar. Bir bakıma gerçekten de öyledir. Bu yüzyılda 20. yüzyılın büyük ve yıkıcı savaşları görünmez. Ancak sömürge çatışmalarının hüküm sürdüğü Asya ve Afrika'da yerel savaşlar vardır. Bismarck savaşları hem çok kısa sürmüş hem de yıkıcı olmamıştır. Ancak 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısının bir barış dönemi olması gerçekten tarihçiler için çok şaşırtıcıdır. Çünkü bu dönem kesinlikle durgunluk dönemi değildir. Daha önce belirtilen tüm karışıklıklarına rağmen 19. yüzyıl insanı ekonomi alanında ilerlemenin kaçınılmaz temposuyla savaşın modası geçmiş duruma geleceğine inanmış bulunuyordu. Bu barışçı havanın nedeni uluslararası siyasal ve ekonomik ilişkileri düzenleyecek olan bir uluslararası örgütün varlığı değildi. Buna gerek bırakmayan ekonomik toplumsal güçler, tek sözcükle Avrupa uyumu sahnedeydi. 1. Avrupa uyumunun dayandığı temellerin yıkılması. Avrupa uyumunun dayandığı temel güçlerin 19. yüzyılın sonlarına doğru teker teker yıkılması, belki de 1. Dünya Savaşı'nın nedenlerini arama çabalarının çıkış noktası olmalıdır. Her şeyden önce modern makina endüstrisi gelişme yolunda Avrupa devletlerinin dikkatlerini dıştan çok iç sorunlara çevirmişti. Endüstri ve ticaret devrimlerinin ürünü olan barışçı anlayışlı girişimciler ve orta sınıf, çıkacak bir savaşın elde edilen her şeyi yok edeceğini biliyor ve barış yönünde ağır baskıda bulunuyordu. Dış politika tek elden gizlilik içinde yürütülse bile, yöneticilerin dayandıkları bu güçlerin seslerine kulak vermesi kaçınılmazdı. Zenginliğin temel kaynağı olan uluslararası ticaret engellenmemeliydi. Ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru beliren ekonomik koruyuculuk ve milliyetçilik, temel anlayış haline getirdiği kendi kendine yeterlilik doktrini ile bu barışçı gelişmeyi kısa ömürlü yaptı. Avrupa uyumunun temellerinden ikincisi, yöneticiler arasında ayaklanmalara karşı ortak tutumdu. Tahtlarının altındaki patlayıcı güçlerin bilincinde olan Avrupa monarkları, aralarında yazılı olmayan bir görüş birliğine varmışlardı. Büyük Fransız devriminde görüldüğü gibi bir ülkede başlayan hareketin nerede biteceği bilinemiyordu. Avusturya İmparatorluğundaki Macar ayaklanması Rus çarı tarafından bastırılmamış mıydı? 5. kaset, 2. yüzün sonu.